da.
Neyse adımız da
yemek olduğu yere, için. Yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İşte Hayatın Sesleri ile haftanın son gününde yine sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne şu dakikadan itibaren sevgili dinleyicilerimiz. Elektronik postamız hayatinsesleri@trt.net.tr, Facebook, Twitter ve Instagram da yine Hayatın Sesleri diye bizlere ulaşmanız mümkün. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Haftanın ödüllü sorusunu siz sevgili dinleyicilerimiz için hemen tekrar etmek istiyorum. Bu haftanın başından beri siz sevgili dinleyicilerimize soruyoruz. Sizce zenginlik nedir diye. Evet, sizce zenginlik nedir? Programımızın sonuna kadar telefonlarımız ve sanal medyadan ulaşabilirsiniz bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Ve bugünün sonunda çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden. Hani hafta ortasında yazarımız Nazlı Eray ile bir röportaj gerçekleştirmiştik. Sayın Nazlı Eray, siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerinden biri için Yoldan Geçen Öyküler adlı kitabını imzaladı. İşte o kitabı siz sevgili dinleyicilerimize armağan etmek istiyoruz. Programımızın sonuna kadar göndereceğiniz sizce zenginlik nedir cevaplarını programımızın sonunda çekeceğimiz kurada, hafta başından beri gönderen dinleyicilerimiz arasında çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden Nazlı Eray'ın kitabını kazanacak. Evet, şimdi Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinleyelim, ardından sohbetimiz başlasın.
Thank you.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde şimdi Almanya'ya uzanacağız. Sevgili Cem Dalaman hattımızda. Merhabalar, iyi günler.
Merhabalar, iyi günler.
Evet, dünyanın en büyük turizm fuarı Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ITB geçen çarşamba günü ziyaretçilere kapılarını açtı. Şimdi biz fuarla ilgili detaylı bilgileri sizden almak istiyoruz. Türkiye'den katılımcılar da vardı. Katılımcıların 2015 beklentileri nelerdi? Türkiye'nin ağırlıklı konuları hangileri?
Evet, ITB Berlin Uluslararası Turizm Borsası bu yıl 49. kez düzenleniyor ve oldum olası Türkiye 1960'lı yıllardan beri katılıyor bu fuara. Türkiye turizm açısından çok önemli bir pazar olarak tanımlayalım. Fuar diyoruz ama Almanlar borsa diyorlar. Yani turizm operatörlerinin, turizmcilerin gelip burada borsada oynar gibi iş yaptıkları, anlaşmalar yaptıkları bir devasa bir fuar esasında. Ve belirttiğim gibi Türk turizmi her zaman geçmişte de çok iddialı bir şekilde temsil edildi. Bu yılda o şekilde. Nitekim fuarın en büyük ülke standı Türkiye'ye ait. 3079 metrekarelik bir alanda temsil ediliyor Türkiye. Oteller var, tur şirketleri var. Araç kiralama şirketlerinden işte turizm acentalarına, valilikler, sivil toplum kuruluşları, toplam 245 katılımcı söz konusu. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da geçen çarşamba günü Berlin'e gelerek bu fuarın açılışına katılması bile ITB'nin Türkiye açısından önemini gösteriyor.
Evet, Türkiye tabii, iddialı yani bu fuarda.
Efendim?
Türkiye iddialı yani bu fuarda.
İddialı tabii ki, dolaylı doğrudan iddialı, çünkü dünyada turizm ülkeleri arasında çok iddialı bir ülke konumuna geldi Türkiye son yıllarda. Dünya sıralamasına baktıkta 6. durumda, Fransa 1. sonra Amerika geliyor, Çin, İspanya, İtalya, sonra Türkiye var. Yıllık turizm geliri sürekli artıyor. 34 milyar dolar sınırına dayandı geçen yıl ve bunun önümüzdeki yıllarda daha da artması hedefleniyor. Onun için ITB'de doğru bir yer, doğru bir adres galiba. Bir de tabii Almanya'nın Türk turizminde çok önemli bir payı var. Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke Almanya. %15 ile birinci sırada geliyor. Bu ITB kapsamında sürekli böyle sayılar tanıtılıyor, veriliyor. Basın toplantıları var. Onlardan birinde aktarıldığına göre 5.250.000 Alman Türkiye'ye geçen yıl gitmiş. Amaç tabii bu sayıyı daha da artırmak.
Evet, şimdi turizm dünya çapında en önemli sektörlerden biri. Birazcık bu sektörle ilgili bilgileri de alalım isterseniz sizden. Kaç kişi çalışıyor, elde edilen gelir nedir, neler aktaracaksınız bu konuda?
Evet, şimdi bu ITB kapsamında yapılan konferanslarda, toplantılarda hep söylenen, turizmin en sağlam ve yeni istihdam yaratma konusunda da en cesur sektör olduğu. Yani işte krizler var, sağlık sorunları yaşıyor bir sürü ülke, jeopolitik krizler yaşanıyor, ekonomik alanda kırılganlıklar var. Ama buna rağmen turizm yıllardır, hatta 2008 o Avro krizi, Avrupa Birliği'nde yaşanan kriz bile turizmi pek etkilemedi. Almanlar bazen eğlencelerinden, yemeklerinden paraları kenara koyup turizme mesela her zaman izin olayına, tatil olayına her yıl daha da fazla para ayıran bir halk. Bu diğer Avrupa ülkelerinde de öyle. Sayılar çok ilginç. Sadece geçen yılki sayılardan yola çıkarsak dünyadaki toplam hasılanın %10'unu oluşturuyor turizm. Her 11 kişiden biri turizmle bağlantılı bir meslekte çalışıyor. Yani geçim kaynağı turizm. Ve yine Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verdiği bilgilere göre turist sayısı geçen yıl yeni bir rekor kırdı. 1.1 milyar kişiye ulaştı. Bu bir önceki yıla oranla %5'lik bir artış anlamına geliyor. Ve örgüt bu rakamın önümüzdeki senelerde 1.5 milyara kadar çıkabileceğini belirtiyor. Ve özellikle Çin'in, bundan kısa bir süre öncesine kadar Çinlilerin pek tatile gitmediği, seyahat yapmadığı biliniyordu ama her yıl seyahate çıkan Çinli sayısı kendini katlayarak neredeyse artıyor. Geçen yıl 100 milyon Çinli'den bahsediliyor. Bu yıl için beklenti 150 milyon. Yani sektör uzmanları dünyada yaşanan tüm krizlere rağmen turizmi en sağlam sektör olarak görüyorlar ve sayılarla da bunu adeta belgeliyorlar.
Evet. Peki siz katılımcılarla da görüşme şansı buldunuz mu?
Evet. Tabii Türkiye biraz önce bahsettiğim gibi çok geniş bir katılımda burada. Klasik olarak Türkiye deyince turistlerin aklına hemen deniz geliyor, kum geliyor, güneş geliyor. Ama Türkiye son yıllarda kültür ve sağlık turizmine de ağırlık vermeye başladı. Ayrıca bu yıl Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle özel bir tanıtım da yapılıyor fuarda. Kayak var, kültür turu yapmak isteyenlere Kapadokya bölgesi tabii çok yoğun olarak pazarlanıyor. Mikrofonumla fuar alanında kayıtlar yaptım ve önümüzdeki yaz ve özellikle yaz ve tabii kış sezonuna yönelik beklentileri de sordum tur operatörlerine, şirketlere. Beklentiler genelde çok olumlu. İsterseniz birlikte dinleyelim.
Dinleyelim.
En iyi oteller Akdeniz Çanağı'nda bizde. Fiyatlar oldukça uygun diğer ülkelere nazaran. Ve burada görüyorsunuz 200 ülkenin binlerce, yüz binlerce oteli birbiriyle yarışıyor. Bu yarışta akıllı iş yapan her zaman ayakta kalacaktır diye düşünüyorum.
Ocak ayında şunu gördük ki geçen senenin Ocak ayına göre %20'lik bir artışımız var. Bu bize bu yılın daha iyi geçeceğinin bir göstergesi oldu.
Bu sene geçen seneye göre daha umutluyuz. Tam teşhis koyamadık ama genelde yaptığımız anketlerde Rus müşteri ağırlıkta olduğu için geçen yıl biraz Ruslardan rahatsız olduklarını söylüyorlar. Zaten diğer pazarlarımız çok iyi. Alman'da biraz şüpheliydik. O da herhalde bu fuardan anladığım kadarıyla biraz daha iyi olacak geçen senede.
Biliyorsunuz bir Türkiye markası oluştu dünyada. Türkiye'de insanlar Kapadokya'yı biliyor, Antalya'yı biliyor, İstanbul'u biliyor. Ama Anadolu'yu henüz kimse bilmiyor. Biz o amaç için buradayız ve çok etkili de olacağını düşünüyoruz.
Evet, beklentiler genelde çok olumlu sizin de izleniminiz bu herhalde yaptığınız röportajlarda.
Evet, yani geçen yılki sayı söylediğim gibi 34-35 milyarlık bir giriş var. Bu sayının bu yıl 40 milyar dolara çıkması bekleniyor. Tabii Türkiye turizmi, Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir sütun haline geldi. Bu açıdan bu ITB'deki kanı turizmcilerin çok moralli olarak geri dönmesi zannediyorum ki önümüzdeki yaz sezonuna da aynı şekilde yansıyacak.
Evet, sevgili Cem Dalaman çok teşekkür ediyoruz. Gelişmelerle yine birlikte olacağız. İyi hafta sonları görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere. Benden de iyi hafta sonları dilekleri.
Ve sevgili dinleyicilerimiz şimdi yeniden müziğe dönüyoruz.
Aynı hikaye, gönlüm düşünce aşka. Her ayrılık aynı, yalnız kişiler başka. Hep aynı yalnızlık, aynı tanıdık telaş. Hep aynı, her şey aynı, sanki birbirine eş. Geçer geçer daha öncekiler gibi, bu da geçer. Neler neler geçmedi ki, yine düşer deli divane gönlüm aşka, aşka, aşka vurgunum. Biraz deli, sen de daha öncekiler gibi. Bu da geçer, neler neler geçmedi ki. Yine düşer deli divane gönlüm aşka, aşka, aşka vurgunum.
Tarihte bu hafta. 'Tarihte bu hafta' bölümümüzle Sayın İstemihan Varışlı yine bizlerle birlikte, araştırmacı. Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bu hafta nelerden söz edeceğiz değil mi? Cumartesiden mi başlıyoruz yine her zaman olduğu gibi?
Geçen hafta bir bilgi hatası yapmışım ben, onu düzeltelim. Bu Beatles grubunu daha henüz yeni yeni ortaya çıktıklarında ya bunlardan da pek bir şey olmaz diyerek reddeden evet, firma RCA değil Decca plakmış. Fakat aynı
olabilir dönemde, canlı yayında bu tür ufak hatalar.
Fakat Decca plak Rolling Stones'la anlaşmış aynı hı-hı dönemde. Yani gene para kazanmışlar.
Kazanmışlar
ama.
Evet.
Peki, cumartesiyle başlıyoruz. 28 Şubat 1856 ıslahat fermanı ilan edildi. Osmanlı'da önce bir tanzimat fermanı ile bir aksak giden bazı işleyişleri düzeltmek için bir çaba var. Islahat evet fermanı da onun tamamlayıcısı kabul edilir arada geçen süre içerisinde.
Tanzimatla başlayan yenileşme hareketi.
Yenileşme evet hareketi. Bir de tabii çok uluslu bir imparatorluk ve 3 tane kıtaya yayılmış durumda. İster istemez hem eski dilde içtimai hayat, yani hem toplumsal hayatta, hukuki olarak bir de bir standart da oluşturulmadığı zaman tabii ki bu bütün imparatorluklarda bu problemler yaşanıyor. İslahat fermanında esas amaç biraz farklı inançlara mensup vatandaşlar arasında bazı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak. Mesela Rum vatandaşlar haricinde diğer gayrimüslim vatandaşların da devlet kademesinde görev alabilmesi sağlanıyor ıslahat fermanıyla. Onun haricinde tabii bazı haklar gelince bazı yükümlülükler de gelir toplumsal hukuki hayatta. Öyle olunca askerlik yükümlülüğü geliyor onlara da. Gayrimüslim vatandaşlar da askeri okullara girebilme hakkı kazanıyorlar. İmkanı olan Müslüman vatandaşlar da bedel ödeyerek askerlik hizmetinden muaf olabilme hakkını kazanıyorlar. Bu şekilde Osmanlı'nın öyle bir yenileşme ve bazı kötü gidişatları toparlama çabasındaki evet önemli aşamalardan bir tanesi. 28 Şubat 1937 Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu. 28 Şubat 1986 İsveç Başbakanı Olof Palme bir suikast sonucu öldürüldü. Envai tür yorum yapıldı. Arkasında kimlerin olduğuna dair, ama daha evvelki programlarda konuştuğumuz gibi bu siyasi cinayetlerde genelde ilk kademe ortaya çıkıyor. Sonra arkasındaki diğer
aydınlatılamıyor.
Fakat işte evden yani yürüyerek gidip alışverişini yapan falan halk tarafından çok sevilen bir kişi olarak.
Ve herkesin gözü önünde gerçekleşmiş bir suikastı.
Evet. 28 Şubat 1994 Kuzey Atlantik Antlaşması yani NATO, NATO'nun kuruluş amacının doğrudan bir askeri operasyonda kullanıldığı yani işlevsel hale geldiği ilk saldırı Sırplara karşı. Çünkü Yugoslavya'da o dağılmadan sonra özellikle Batı dünyasının uzun süre görmezden geldiği ve çok hazin şeylerin yaşandığı bir dönem ve ülke orası. Fakat en sonunda bunda Bill Clinton da biraz başı çekti daha sonraki devam eden operasyonlarda da. Bizim de hava kuvvetlerine uçaklarımız katıldılar oradaki harekatlara.
Evet.
28 Şubat 1997 Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'nun 9 saat süren toplantısında 28 Şubat süreci olarak adlandırılan o meşhur kararlar
evet.
alındı.
Ülkemizin yakın tarihinde yaşanmış ama çok da aydınlatılamamış bir süreç.
Etkileri, etki tepki vesaire evet. Yani toplumsal hayat aslında bir tür kimyasal reaksiyon sistemiyle devam ediyor. Bana sorarsanız benim kendi şahsi yani insan olarak evet. gözlerim hala etkileri devam eden bir süreç o da. 28 Şubat, Şubat ayını bitirdik. 2 Mart'a geldik. 2 Mart 1969 dünyanın sesten hızlı ilk yolcu uçağı olan Concorde deneme uçuşunu başarıyla tamamladı. 1950'lerde çıkıyor bu fikir. Sesten hızlı uçuş yapabilen yolcu uçakları üretmek. Sonra 1960'larda Amerika'da da başlayınca Amerika Avrupa arasında da bütün bağlantılar ve ittifaklara rağmen aslında çok ciddi bir rekabet vardır. Concorde değişik bir uçak. Sesten ortalama 1,5 kat hızlı uçabiliyor ve Atlantik Okyanusu'nu 3 saatte aşabiliyor. Hı hı. Tabii bilet fiyatı çok pahalı. 125 evet. yolcu alıyor. Diğer uçaklardan kapasitesi daha, daha küçük. Hı hı. Daha ince bir gövdesi var o sesten hızlı uçuş için. Ve uçuş esnasında sesten hızlı uçuşta uçağın bir o jet motorunun hava alığı denen hava girişi bir de egzoz bölümünde muazzam bir hararet artışı olur. Hava alığındaki hava sürtünmesinden egzozdaki de motorun tam takatle çalışıyor hı hı. olmasından. O nedenle pilotlar sesten hızlı uçuşta gözleri sürekli o hararet göstergelerindedir. Ve genleşme olur. 7,5 santim kadar boyu uzuyor bu uçağın sesten hızlı uçuşa geçtiğinde o hararetten dolayı.
Evet.
Sonra 2000 yılında 25 Temmuz'da Paris'ten havalanan hatta televizyonlarda biz de izledik biliyorsunuz yoldan geçen biri
evet.
cep telefonuyla çekmişti. Daha evvel kalkış yapan bir uçaktan düşen parça bu Concorde kalkış rulesine yani pistte havalanmak için koşmaya başladığında kanat altına çarptı tekerden fırlayıp ve yakıt deposu delinince tabii çok yüksek oktanlı bir benzin o da ve epey ölen oldu. Fakat çok deneyimli bir pilot olduğu kesin o duruma rağmen çünkü uçağın yakıt deposu tam doluyken onu öyle emergency iniş yaptırabilmek her babayın harcı değil. Bir de otele çarptı. İniş esnasında. Sonrasında zaten işletme maliyetleri çok yükselmişti bu uçağın. Fakat bu kazayla birlikte güvenilirliği çok sarsıldığı için hizmetten kaldırdılar.
Evet.
2 Mart 1807 Amerikan Kongresi herhangi bir yabancı krallık, yer veya ülkeden köle ithalatını yasakladı. Kökler dizisinde en son bölümde hatırlar mısınız adam gelir o atalarını arıyordur orada ve ta ninelerinden kalma 2-3 tane terim hatırlar onların kendi dillerinden. Bir tanesi Gambi Bolongo bir ırmaktan bahsedermişti neleri. Onu söyleyince o görüştüğü Afrika'daki kabilenin bilgeleri dediler ki Gambi Bolongo bizim buradaki ırmak ve Gambi Gambia yani atalarının Amerika'ya Gambia'dan geldiğini de bu tabii gerçek bir olay biliyorsunuz
evet.
o şekilde teyit etmişti. Amerika 1807'de işte bütün Afrika'dan vesaireden köle getirilmesini yasaklıyor. Yine 2 Mart'tayız. 1919 ilk Komünist Enternasyonel Moskova'da toplandı. 2 Mart 1946'da da Ho Chi Minh Kuzey Vietnam Başkanı seçildi ve Amerikalılarla en sonunda yapılacak olan ateşkese kadar ve Vietnam'ın bağımsızlığını kazanmasına kadar geçecek süredeki önderi o oldu ülkenin. 3 Mart 1903 Beşiktaş Jimnastik Kulübü kuruldu.
En eski spor kulübü.
Evet. 3 Mart 1931 İstanbul'da toplanan Berberler Kongresi'nde berber dükkanlarının cuma günleri tatil olarak kapatılması kararı alındı. Niye? Çünkü bizim babalarımız yani erkek adam 2 haftada bir berbere gider tıraş olur düsturu vardı onların. Hafta içi mesai çalışan beyler de tabii ki cumartesi veya pazar. Zaten pazar günü ayrı bir keyiftir hakikaten gidip berberle tıraş olmak. Berberlere de yazık tabii. Hafta içi çalış, hafta sonu çalış. Onlar da cuma günü
tatil yapıyorlardı. Cuma günü tatil yapıyorlardı.
3 Mart 1969 NASA Apollo 9 uzay aracını fırlattı. Bu uzayda ay örümceği ile servis modülünün ayrılıp tekrar kenetlenmesi aşamasıdır test olarak. Sonrasında ay örümceği Apollo 10 ile Ay'a indirilir astronot olarak. Ve en sonunda Apollo 11 3 tane astronotu Ay'a indirmeyi başarır. Yalnız bir hoş bir ayrıntı var. Apollo 9'un bu ay örümceğine eksik yakıt koymuş NASA bilerek. Çünkü demişler ki astronotlar oraya kadar gitmişken hazır Ay'a inen ilk biz olalım diye tam bütün tabii testler tamamlanmadan belki çünkü havacıların gözü kara oluyor iniş yaparlar diye uyarmışlar. Demişler ki bakın hani Ay'a inmeye çalışmayın çünkü yakıtı eksik koyduk kalkamazsınız diye. 4 Mart'tayız İngiltere'de ilk elektrikli tramvay hizmete girdi. Daha evvel binek hayvanları atlar çekiyordu. 4 Mart 1925 Shayside isyanından dolayı hükümete olağanüstü yetkiler veren Takrir-i Sükun Kanunu mecliste kabul edildi. Ve 4 yıl sonra yine 4 Mart'ta yürürlükten kaldırıldı. 4 Mart 1981'de hazin bir haber var. Türkiye'nin Paris çalışma ateşesi Reşat Moralı Asala militanlarının saldırısı sonucu şehit oldu. Olayda yaralanan elçiliğin din görevlisi Tecelli Arı da bir gün sonra hayatını kaybederek o da şehit oldu. 4 Mart 1997 ABD Başkanı Bill Clinton insan klonlama çalışmalarının yasaklanmasına karar verdi. Dolly'di biliyorsunuz koyun bir tane klonladılar. Ondan sonra insanın da kopyası çıkarılabilir mi diye tartışılmıştı o dönemde.
Evet.
4 Mart 1991 sinema oyuncusu Yadigar Ejder öldü. Asıl adı Adnan Ayberk. Sivas doğumlu, 47 doğumlu. 1966'dan itibaren rol almaya başlıyor ve daha evvel de konuştuğumuz bu yan rol oyuncularının hazin öyküsü biraz yokluk içerisinde ve Gezi Parkı'nda ölmüş olarak bulunuyor. Tansiyon hastasıymış gerçi, şeker hastasıymış. Ona bağlı bir beyin kanaması diyebilirler ama sonuçta bir insanın bir parkta, bankta bu hayattan göçmesi hazin bir hikaye.
Evet.
5 Mart 1942 okul bahçelerine patates, yer elması, fasulye gibi sebzeler dikilmeye başlandı. İkinci
Dünya. Keşke devam ediyor olsaydı.
Keşke. Evet. 5 Mart 1953 Joseph Stalin öldü. Joseph Stalin son 5-6 yılında özellikle Türkiye üzerinde Kars, Erzurum ve Ardahan aslında bizimdir baskısından dolayı Türkiye'nin NATO'ya mecburen biraz da yanaşmasına sebep olmuş bir adamdır.
Evet, Sovyetlerin en güçlü adamıydı.
En güçlü adamı ve milyonlarca insanın da ölümünden sorumlu olduğunu tarihçiler kabul ediyorlar.
Evet.
5 Mart 1977 Türkan Şoray Dünya Kadın Rejisörleri Festivali'nde Dönüş filmindeki başarısı nedeniyle Brüksel'de özel ödül aldı. 5 Mart 2000 internet aracılığıyla uluslararası ün yapan Mahir Çağrı Forbes dergisinin en ünlü 100 kişisi arasına girdi. Onun I Kiss You diye bir sloganı var biliyorsunuz. Hani I Kiss You All, hepinizi öpüyorum diye diyordu ve çok sempatik bulunmuştu. Böyle belki de bizim internet fenomenlerimizden ilki. Şimdi hemen hemen gençlerin hepsi internette fenomen olabiliyorlar o kadar hakimler. Cuma gününe geldik. 6 Mart İngiliz mühendis Henry Mill daktilo makinesinin patentini aldı. Şimdi gençlere daktiloyu göstersek bu ne desek? Ne günün bilirler mi acaba?
Pek sanmıyorum.
Noterlerde çalışan hanımefendiler müthiş bir süratle kullanırlardı gerçekten.
Taktirini yazarlardı değil mi?
Yani hayranlıkla izlerdik biz oralarda işimiz olduğunda. 6 Mart 1948 Kemalettin Kamu öldü. 1901 Bayburt doğumluydu. Aslen şairdi. 3 dönem milletvekilliği yapmıştı. Bir de matbuat dairesi başkanlığı yapıyor. O da daha sonra kısa bir süre sonra Anadolu Ajansı'na evrilecek olan kurumdur. Benim şimdilik haber olarak
Gurbet adlı da şiiri vardır. Evet. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde.
Evet, şarkısı da var.
Şarkısı da
gurbeti
var yıllarca.
Gurbeti de çekendir diyelim.
Evet, şu anda gurbette olan dinleyicilerimiz var bizi dinleyen. Evet, bitti mi? Bir günü atladık herhalde.
Bir günü atladık.
Cumartesi 28 Şubat'ı bitirdik. Hemen 2 Mart'a geçtik ama arada bir Mart'ımız vardı.
Niye yani 1 Mart'ta tarihte tabii en vahi hadise olmuş oluyor olacak da sonsuza kadar. Fakat 1 Mart'ta dünya birisi için dönmeyi durduruyor. O da Gül Dünya Tören isimli 22 yaşındaki kızcağız. Bu töre cinayetlerinde toplumun hemen hemen tamamının haber olduğu çok üzücü hikayelerden, hadiselerden birisi. Bu 22 yaşındaki kızcağız bir cinsel saldırıya uğruyor akrabası tarafından ve hamile kalıyor. Sonrasında aile tabii daha tutucu yaşayan çevreler bunlar. Yani orada aslında herkesin ayrı bir hikayesi var. Ve kızcağız İstanbul'a amcasının yanına yolluyorlar. Sonra bir erkek çocuk dünyaya getiriyor. Ama sonrasında töre icabı öldürülmesine karar veriliyor. Tabii bu işte kardeşlerini düşüyor, erkek kardeşlerini. Büyük abisi yapamıyor. Belki tereddüt ettiğinden o arada Gül Dünya kaçmayı başarıyor evden. Polise sığınıyor. Polis Gül Dünya'nın çocukluk arkadaşı olan ve babası da uzun süre onların memleketinde imamlık yapmış olan bir beyin yanına sığınmak istediğini söylüyor. Yani ne kadar çaresi. Yani o aile başka bir aileye, arkadaşın ailesine. Onun yanına sığınıyor. Daha sonra abileri geliyor, diyorlar ki seni Bursa'ya teyzemizin yanına götüreceğiz, yerleştireceğiz. Fakat o koruması altına girdiği ailenin beyi şüpheleniyor. Diyor ki ben de geleyim otogara kadar sizle. Ve sokakta vuruyorlar kızı.
Bu kız diğer abi vuruyor. O abi götürürken diğer abi vuruyor değil mi? Evet.
Kızcağız ölmüyor. Hastaneye kaldırılıyor. 25 Şubat bu. Gece yarısını geçtikten sonra tarih 26 Şubat olduğunda hastaneye gelen öbür erkek kardeşi bir kez daha gene silahla vuruyor Gül Dünya'yı.
Çünkü kapıda koruma yok.
Kapıda koruma yok. Yani o kadar su kaldıracak bir tartışma ki bu. Mutlaka bununla ilgili akademik çalışmalar vesaire de yapılmıştır. Hı-hı. Yani akıl alır gibi değil gerçekten. Aynı gün içerisinde iki kere vurulan bu kızcağız beyin ölümü gerçekleşiyor. Daha sonra ailesine tabii soruyorlar. Ailesi de yaşam desteğinin kesilmesini istiyor. Çok kötü bir terim ya. Hani bu fişi çekme diyorlar ya. Evet. Bu kızcağızı hayattan makineyle olan bağlantıyı kesiyorlar. 1 Mart'ta da bu kızı toprağa veriyorlar. Sonrasında ikinci kere vuran ve ölümüne sebep olan abi hapishanede kalp krizinden ölüyor. Bu cinsel saldırıda bulunan.
Orası da muamma tabii ki.
O da muamma.
Evet.
Bu saldırıda bulunan ve çocuğunun babası olan kişi kızın babası tarafından sokakta vuruluyor. Ve aileler yakın zamanda barışmışlar. Araya işte yerel yöneticiler veya oradaki kanaat önderleri girmiş. Arka arkaya bu kadar hadise, bu kadar ölüm, günahsız bir tane çocuk ve toplumun çok derin bir yarası ve bir tane hadiseyi konuştuk biz. Bu da çok basına yansımış olduğu için kim bilir bitene kadar daha ne kadar...
Daha o günden sonra da ne Gül Dünya olayları yaşandı ama o gün için aile içi şiddet acil yardım hattına gelir elde etmek amacıyla pop ve rock şarkıcıları bir araya geldiler. Çeşitli şarkıları yeniden seslendirdiler ve Kasım 2008'de piyasaya bir müzik albümü çıktı Gül Dünya şarkıları diye. Pek çok şarkı, pek çok sanatçı yer aldı bunları seslendiren. Şimdi o Gül Dünya şarkılarının içerisinde Kadınlar Vardır adlı bir şarkı vardı. Güftesi ve söz yazarı Filiz Kerestecioğlu'na ait. Nazan Öncel, Nilüfer, Rojin, Zuhal Olcay, Aynur Doğan, Aylin Aslım, Filiz Kerestecioğlu, Sezen Aksu ve Mustafa Ceceli seslendirdiler. Şimdi hem o şarkıyı dinleyelim, sözlerini de birazcık hatırlatalım dinleyicilerimize. Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi bugüne dek. Kadınlar vardır, kadınlar vardır, kadınlar her yerde. Suskunduk ve bekledik, yaşandı, seyrettik, sonunda yeter dedik, bir daha susmayacağız. Kadınlar vardır, kadınlar vardır, kadınlar her yerde ama ne yazık ki kadınları gören, kadınların sesini duyan pek yok galiba. Bu olayların devam etmesi de onu gösteriyor. Şimdi o şarkıyı dinleyelim. Hem de bu bölüm için çok teşekkür edelim size. Ben haftaya yine birlikte olmak dileğiyle. İnşallah. Sayın İstemihan Varışlı.
Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz
istendi bugüne dek. Susmamız, oturmamız hep boyun eğmemiz. Hayatı seyretmemiz istendi bugüne dek.
Dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına yaklaşırken İngiliz şair ve oyun yazarı Shakespeare, kitapların bana yetecek kadar büyük bir krallıktır derken iletişim araçlarının müthiş derece gelişeceğini tahmin etmiş miydi bilinmez ama aklın ilacı kitaplar okuyucularına en kıymetli hazinelerini sunmaya devam ediyor. Yayıncılık endüstrisi ise tüm bileşenleriyle temsil edildiği platformlara gereksinim duyuyor. Bu çerçevede en yenilikçi kitap fuarı olma hedefiyle yola çıkan CNR Kitap Fuarı 27 Şubat'tan bu yana İstanbul'da devam ediyor ve 8 Mart'a kadar da devam edecek. Şimdi fuarla ilgili bilgiler almak üzere Pozitif Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Sayın Murat İçer var telefon hattımızda. Merhabalar efendim, iyi günler.
Merhabalar.
Evet, fuarla ilgili neler aktaracaksınız bizlere? Geçtiğimiz haftada Ankara'da fuar vardı. Ankaralıların fuara ilgisi ve sevgisi çok büyüktü. İstanbul'da da muhtemelen öyledir. Nasıl geçiyor fuar günleriniz?
Yani kitap okurlarını biraz yorduk bu hafta, öyle görünüyor. Evet. Hemen her gün tüm salonlarımızı ağzına kadar dolduracak kadar şey geldi. Ziyaretçi geldi buraya. Saat 10-16 arasında özellikle çocuklar geldiler. Onlar için hazırladığımız tiyatroları, masal dinletilerini hiç kaçırmadan izlediler. İlgilerini çeken çocuk edebiyatıyla ilgili kitapları aldılar. Saat 14'ten sonra da kapanışımız 20'de. O saate kadar da şeyler geldi. Yani nitelikli
okurlar
diyebileceğimiz isimler geldi. Onlar alışverişlerini yaparken biraz izledik. Hani önceden sanki internetten bir yerden bilgi almışlar da kitaplar nerede biliyormuş gibi gelip elleriyle koymuş gibi alıp gittiler kitapları.
Evet, tabii daha önce fuarları da takip ettiklerinden belki de neyin nerede olduğunu, onlar az önce de sizin bahsettiğiniz gibi nitelikli okurlar. Onlar gerçekten çok yakından takip ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde çok önemli bir yazarımızı kaybettik, Yaşar Kemal'i. Yaşar Kemal'le ilgili fuarda, standlarda kitaplara ilgi çok fazlaydı herhalde bu sefer, değil mi?
Evet, yani Yaşar Kemal'in son dönemlerdeki sağlık durumuyla ilgili aslında bütün okur yazarların bir şeyi vardı, farkındalığı vardı. Biraz da beklenen bir şeydi sanki. O da gerçekleşince biraz ahde vefa duygusunu canlandırdı insanlarda. Çok yoğun ilgi oldu Yaşar Kemal'in eserlerine. Burada kendisinin eserlerini getiren firma da çok büyük bir etkinlik yaptı. Ziyaretçilerle ve okur yazarlarla paylaştı bunları. Başı sağ olsun diyoruz sevenlerinin.
Evet. Peki diğer yayın evlerine ilgi nasıldı? Kaç yayın evi vardı? Ne tür kitaplar yer aldı standlarda?
235 tane yayın evi var burada. Yaklaşık 600 marka var. Bunlar ellerinden geldiğince güncel kitaplarını getirip okurlarla buluşturmayı hedeflediler. Bununla ilgili de çok imza günleri, yani şöyle söyleyeyim, 500 civarı imza günü vardı burada. Her gün 50-60 tanesi gerçekleşiyor. Ciddi bir maraton gibi oldu. İşte gelen ziyaretçileri de burada yorduk diyorum. Çünkü geldikleri sürenin önemli bir kısmını da bu kuyruklarda geçirdiler imza alabilmek için. Tabii daha fuar bitmedi. Önümüzdeki iki gün içinde de çok ünlü ve önemli isimler var. İmzaları gerçekleşecek. Onları da biz de okurlarla birlikte bekliyoruz. Ahmet İlhan, Ahmet Ümit, Atilla Taş, Can Ataklı, Raşan Ecevit, bunlardan ilk etapta aklıma gelen isimler.
Evet. Şimdi iki günün sonunda bitecek tabii ki fuar, ama İstanbullular bu tür fuarlara doymuyorlar. Peki başka yerlerde başka fuar alanları, kitap fuarları düşünüyor musunuz?
Evet, yıl sonunda Mersin'de bir başka kitap fuarıyla Mersin ve civarındaki Çukurova'daki okurlarla buluşmayı planlıyoruz. Oradaki fuarda da yine burada yer alan yayın evlerinin yer alacağını şimdiden söyleyebiliriz.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz bugünkü katılımınızdan dolayı. Size pozitif fuarcılık olarak başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Çok hoş, çok keyifli bir fuar alanı içerisinde görev alıyorsunuz gerçekten. Sayın Murat İçer, tekrar teşekkürlerimizle uğurluyoruz sizi Hayatın Sesleri'nden. Sağ olun, iyi günler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin son müziğini dinleyelim şimdi. Ardından haftalık yarışmamızın kurasını çekeceğiz.
Zaman zaman
Ve sevgili dinleyicilerimiz, sıra geldi haftanın en heyecanlı bölümü. Bugün bu heyecanlı bölümü ben gerçekleştireceğim. Ben de siz sevgili dinleyicilerimiz kadar heyecanlıyım ama öncelikle siz sevgili dinleyicilerimiz neler söylemişsiniz zenginlikle ilgili, birkaçını paylaşalım. Telefonla arayan dinleyicilerimizden Almanya'dan Necati Sezer, bence zenginlik kendini iyi hissetmek, sağlıklı ve mutlu nefes alabilmektir demiş. Yine Almanya'dan Ülfet Akan, zenginlik itibardır demiş. Avusturya'dan Süleyman Kılınç Arslan, ne yapayım ben parayı pulu, yanımda karım oldukça ben zenginim demiş. Size bol zengin günler diliyoruz eşinizle Sayın Süleyman Kılınç Arslan. Hollanda'dan İbrahim Şener, Francis Bacon'un bir sözünü paylaşmış bizimle. Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir demiş. Teşekkür ediyoruz. Telefonda arayan dinleyicilerimize Twitter'dan birkaçını da paylaşalım. Gel gidelim güneylere Rumuzlu dinleyicimiz. Elindekilerin zenginlik olduğunu bilecek kadar zekaya sahip olmaktır zenginlik demiş. Alev, zenginlik bence para pulla değildir, zenginlik gönlündeki olan sevginin zenginliğidir demiş. Mavi Yıldız, zenginlik ne parada ne pulda, bence paranın satın alamayacağı her yerde, her şeyde gizli demiş. Ankara Üniversitesi spor okulları da katılmış yarışmamıza ve mutluluk demiş zenginlik için. Cafer Şen, huzurlu bir aile ortamıdır. Asıl zenginlik huzurdur, sevgidir, aşktır ve ben dünyanın en zengin adamıyım demiş. Evet, Macaristan'dan Ömer Telli, zenginlik önce sıhhat, sonra halis bir eş, geniş bir ev, binek bir araç demekmiş demiş. Biz de bu zenginliğin sürmesi dileğiyle diyelim dinleyicimize. Bursa'dan Mehmet Civanoğlu, zenginlik sıhhattir demiş. Evet, bu kadarını paylaştık ve şimdi kuramızı hemen gerçekleştirelim. Karıştırıyorum ve bir dinleyicimizin adını belirlemek üzere. Evet, hemen çekiyorum kuramızı. Bakalım şanslı dinleyicimiz kim? Bizden ne kazanacak? Nazlı Eray'ın Yoldan Geçen Öyküler adlı imzalı kitabını kazanacağını söyleyelim dinleyicimizin. Ve hemen ismini okuyorum. Twitter'dan bize ulaşan Alev, zenginlik bence para pulla değildir, zenginlik gönlündeki olan sevginin zenginliğidir demiş. Kutluyoruz dinleyicimizi. Nazlı Eray'la bir sohbet gerçekleştirmiştik biliyorsunuz hafta ortasında. Sayın Nazlı Eray Yoldan Geçen Öyküler adlı kitabını imzalamıştı Hayatın Sesleri'nin şanslı dinleyicisi için. Şanslı dinleyicimiz sevgili Alev, sizi kutluyoruz. Nazlı Eray'ın kitabı en kısa zamanda size ulaşacak. Ve sevgili dinleyicilerimiz, evet, bu haftayı da bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Biz haftaya yine sizler için seçeceğimiz yepyeni konu ve konuklarımızla, şarkılarımızla sizlerle birlikte olacağız. Ve yine yepyeni bir ödüllü soru belirleyeceğiz sizler için. Sizler de katılabilirsiniz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Takip edemediğiniz bölümlerimizi de Facebook'tan takip edebilirsiniz. Hayatın Sesleri diye aradığınızda Twitter'da ve Instagram'da bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Elektronik posta adresimizi de hatırlatayım. Bu haftayı da böylece noktalayalım. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz dedikten sonra program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında şu anda yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Nuri Göktaş'la birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük, bu haftalık bu kadar derken pazartesi günü Türkiye saatiyle 15 haberlerinden sonra yine Hayatın Sesleri'nde sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hepinize iyi hafta sonları. Hoşça kalın sevgili. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.